Ayrım 14.
Yandık demektir. Bir daha da konuşmadı ama şu son üç gün aklı fikri kırmızılı kadınla tavşana dönen Osmanlı Devleti'ndeydi. İşte bugün pazartesi, sabahın alacakaranlığında fırlamıştı yatağından tedirgin. Kötü bir düş görmüştü. Meydanın orta yerinde iki canavar güreşe tutuşmuşlardı. Kaptan Mihal ile Arap Süleyman. İkisi de çırılçıplaktı, anadan doğma. Don yağıyla yağlamışlardı gövdelerini. Ellerinde de birer balta vardı. Tüm büyük kale oraya toplanmıştı. Güneşin doğduğu yönde Rumlar, karşıda Türkler. Çıt yoktu, kimse konuşmuyordu. Dillerini yutmuşlardı. Sapsarı kesilmişlerdi. Paşa kendisi kırmızı bir çadırın gölgesinde bağdaş kurmuş oturmuştu. Yüreği pırpır ediyordu. Sanki içinden, bağrından bir tellal fırlamıştı dışarıda bağırıyordu. Kaptan Mihal, Arap'ı yenerse bitiktir Osmanlı'nın işi. Arap kaptanı yenerse Hristiyanlığın bitiktir işi. İki canavar tutuşmuşlar, boğuşuyorlardı. Bastıkları yerde toprak göçüyor, çukurlar açılıyor, çukurlar kan doluyordu. Pehlivanlar böğürüyordu. Tüm büyük kale inliyordu. Güneş batmıştı. Müslümanlar, Hristiyanlar karanlığın içinde yitmişlerdi. Paşa boğuşan, böğüren, yerlerde yuvarlanan, tekrar ayağa kalkan, etleri balta darbeleriyle parça parça dökülmüş o iki pehlivandan başka kimseyi görmüyordu. Birden paşaya kötü bir hal oldu. Allah Allah dedi. Düş bu düş. Uyanayım da bari sonunu görmeyeyim. Bir çığlık atıp uyandı. Şimdi keyifsiz, mahmur, atılmış yün dolu yumuşak yatağında oturuyor, düşünüyordu. Ellerini çırptı. Süleyman içeri girdi. ''Git bana Kaptan Mihal'i çağır.'' dedi. Onu niye çağırttığını, ona ne diyeceğini bilmiyordu. Gelsindi bir hele. Belki ters bir söz eder de işte o zaman düşünürdü. Benim yönetimimde böyle kabadayılık edemezdi küstahça. Paşa ben miydim yoksa o muydu? Benim bando dinlediğim bir sıra kısrağını atlayıp gezintilere çıkamazdı. ''Kaptan Mihal'i mi?'' dedi Arap kafasını kaşıyarak. ''Paşa Hazretleri, duyduğuma göre şimdi o bodrumuna inmiş durumda. Soytarılarla birlikte çekiyordur kafayı.'' ''Nasıl çekermiş kafayı? Hemen kalkıp gelsin.'' Arap öylece bekliyordu, sesini alçalttı. ''Paşa Hazretleri'' dedi. ''Girit'i kana mı boyamak niyetiniz? Baba Ali'den buyruk mu geldi?'' Paşa iki eliyle dazlak kafasını tuttu, başı dönüyordu. ''Neden sordun bunu?'' ''Ya gelmiyorum derse, o zaman ne yaparsınız? Nizamiye askerimi mi göndereceksiniz Pataklısın diye? İçtiğinde insan değildir o, canavar, deprem. Geçen yıl sarhoş olup liman kapısını yıkacağım diye omuz vermedi miydi? Onu pusuya düşürüp vurdurursan Girit kana bulanır, ateş alır. Bırakın şeytan götürsün onu efendi hazretleri. Bırak şeytan götürsün, çünkü yiğit. Bırak şeytan götürsün, çünkü karı namuslu. Ne menen paşayım ben öyleyse?'' Bir süre ateş üstünde dolaştı. Şu uğursuz ada yeniden ateş alırsa, haydi yeni askerler Anadolu'dan toplar kazıklar, yeni paşalar, sonra da Frankler araya girsin kahrolasıcalar. Bir sürü baş ağrısı. Bir şey değil, belanın dik alasını sar sonra başına. Hadi köpüklü bir kahve yap bana pis Arap, çubuğumu da doldur dedi bıyıklarını öfkeli çekiştirerek. Ya Kaptan Mihal dedi Arap, bırak onu şeytan götürsün. Paşa bunları konuşurken Kaptan Mihal ufak bodrum penceresinden gün ışığının sızmasını seyrediyordu. Başındaki mendil omuzlarına düşmüştü. Alnı parlıyordu ışıklı bronz gibi. Sakalı, bıyıkları, saçları pırıltılar saçıyordu. Gözleri siyah, yüz yuvarlak ufak pencereye dikilmişlerdi hareketsiz. Bütün gece uyumamıştı. Bakıyor, dinliyor, içiyordu ve yüreğinin her başkaldırışında boğuk, korkunç bir sesle bağırıyor, yüreği yeniden köşesine siniyordu. ''Neyim var yahu?'' diye tekrarlıyordu içinden. ''İçime akıttığım şarap boşa gidiyor hep. Bir delikten girip öbür delikten çıkıyor.'' Sarhoş olmuyordu. Şaraba boyun eğmediğinden ötürü içinde gizli bir övünç duyardı hep. Arada sırada ayağa kalkıyor, bodrumun içinde üç aşağı beş yukarı gidip geliyor, hiç tökezlemeden sonra gelip yerine oturuyordu. Şarap içince ayakları ve dilleri dolaşanlardan nefret ederdi. Hele ağlayanlardan, kirli çamaşırlarını ortaya dökenlerden bir kat daha çok. Bertolda'ya dönerek, ''Neydi o demona mı ne, nasıl dediydin ona?'' diye sordu birden. Desdemona kaptan, Venedikli soylu güzel, bal sarısı saçları, başının çevresinde üç saç örgüsü kraliçe tacı gibi, yanağında bir de beni vardı. Desdemona'nın saçları ve beni üstüne kesin bilgisi yoktu ama yanaktaki benler ve saç örgüleri Bertoldo'nun pek hoşuna gitmişti. Daha başka? Dahası uzun lafın kısası kaptanım, bu iyi yetişmiş soylu kız gönül ferman dinlemez. İhtiyar sırık gibi uzun bacaklı bir Arap'ı sevmez mi? Körün de hakkını vermek gerekirse Arap da yiğit mi yiğit? Nasıl mı sevdi onu? Bir gece Arap oturup kıza yaşam serüvenini bir güzelce anlattı da ondan. Kız Arap'ın haline nice acıdıysa çektiklerine de o denli üzülür, gözyaşları döker, Arap'ın kucağına atar kendisini. Arap'ım der, üzme kendini, seni ben teselli edeceğim. Ben senin dudaklarına gülmeyi konduracağım. Bertoldo sustu, maşrapasını dudaklarına getirdi, iç geçirdi. Sonra diye komut verdi kaptan Mihal. Kusura bakma kaptan, karıştırdım galiba, berbat ettim bir çuval inciri dedi Bertoldo, gerisini hatırlamak için kafasını kaşıyarak. Acayip işler döndü işte dedi sonunda, Venedik'ten ayrılıp Kıbrıs'a mı ne gittiler, evlendiler orada. Sonra araya beyaz bir subay girdi, sonra gene bocaladı Bertoldo, sonra bir de mendil vardı. Mendil mi? Saçmalamaya başladın Bertoldo. Hayır, hayır, saçmalamıyorum kaptanım. Mendil, mendil. Evet, bayağı bildiğimiz mendil. Ama herhalde zehirli, sihirli bir mendil. Ne bileyim, işte öyle bir şey. Derken Arap bir gece kıskançlıktan deliye döner. Ah, o gece yok mu? Mahveder beni hep. Alır mendili, Desdemona'nın ağzını tıkar ve... Ağlamaya başlamıştı Bertoldo. Mendilini çıkarıp gözlerini alnını kuruladıktan sonra çığlık gibi bitirdi. Ve boğar kızı işte. Boyunlarını uzatmış onu dinleyen öbür dört kafadar kahkahaları koyverdiler. Ama kaptan Mihal kızmıştı. Kesin be diye gürledi, Bertoldo'ya döndü. Kabahat sende değil dedi. Ben de ki sana sordum bunu. Başını duvara dayadı, gözlerini yumdu. Arap haklı diye düşündü. İyi etmiş. Ama çevresindeki soytarılar şimdi başkalarının acılarını çoktan unutmuşlardı. Ağlama Bertoldo'cuğum dedi Fragatos. Hepsi masal. Gerçek olan sadece biziz. Hadi Ventuzos çal bakalım. Tabanlarım kaşınıyor. Oynayacağım. Saz da sarhoş olmuştu sanki. Ventuzos'un dizlerinin üzerinde canlı, yeni evli bir kadın gibi zıplıyordu. Kayambis sazın bu haline bakıyor, iç geçiriyordu. Fitil gibi sarhoş başını avcuna dayayıp bir türkü tutturdu. Efendina kel kafasında enginar kabukları, şaraptan, domuz etinden karnı davul gibi şiş, el çırpıyor, Türkiye eşlik ediyor, birden ayağa kalkıp Fragatos'un omzunu tutuyor, kendinden geçmiş onunla birlikte halay çekiyordu. Hocalık mocalık boş ver. Hristiyan ol be Efendina diye yalvarıyordu Fragatos. Hristiyan ol da bir domuzun sırtında cennete gir. Olamam bire çocuklar diye karşılık veriyordu Efendina üzgün. Olamam, kusura bakmayın. Müslüman doğmuşum bir kez, Müslüman ölmem gerek. Yumurtalar kabuklarıyla birlikte yenip bitirilmişti. Kaptan Mihal bir yumurta çömleği parçaladı. Yesinler diye soytarılara dağıttı parçaları. Bertoldo'nun ödü koptu. Payına düşen parçayı alıp bir fıçının tepesine tırmandı bitkin. Eğilip yuvalarından fırlamış gözleriyle aşağıdakileri seyrediyordu. Giritliler çömlek parçalarını ısırıp koparıyor, ağızlarında ufaltıp çakıl taşı, sonra da toprak ve çamur haline getirip yutuyorlardı kahkahalar atarak. Üç çeşit insan vardı, bunu Bertoldo yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Yumurtayı soyup yiyenler, yumurtayı kabuğuyla yiyenler, bir de yumurtayı kabuğuyla yedikten sonra yumurtaların konduğu çömleği de yiyenler. Bu sonuncuların adına giritli denirdi. Of of, Kont Monjavino, senin ne işin var burada diye aklından geçiriyor, kapıdan yana bakıyordu. Gün ağarırken hepsi de silahlarını teslim etmişlerdi. Kimi yerlere uzanmış horluyor, kimi alınları küplere dayalı inildiyorlardı. Bağırsakları, mideleri berbat, kusmaya çalışıyorlardı. Bertoldo kusup içini boşalttıktan sonra su bulup yıkanmıştı. Başını pelerininin kıvrımları arasına sokmuş, bir köşeye kıvrılıp uyumuştu. Kanatlarının altına sığınmış yaralı bir kuş gibi. Yalnız kaptan Mihal içkili ama ayık, başı dimdik, gözleri açık, ufak pencereden doğan günü seyrediyordu. Gün ışığı bodruma sızıp da meze artıklarını, dökülen şarapları, kusmukları aydınlatınca Kaptan Mihal dönüp bitik soytarılarına baktı. Sanki ilk kez görüyordu onları. Birden yüreği sıçradı öfkeli. Kulak verdi. Karısı kalkmış avluda kuyudan su çekiyordu. Komşu evlerin horozları ötüyordu. Yeryüzünde uyanan insanların şamatası, hayvanların gürültüsü başlamıştı. Daha da uzaklardan fırtınalı denizin uğultusu geliyordu üstüne üstüne. Avluda kısrağı kişnedi. Harito hayvanın yem torbasını, su kovasını getiriyor olacaktı. Hayvanın kişnemesi, serin buz gibi pınar suları şıkır şıkır yayılıyordu havaya. Kaptan Mihal'in bağrı serinledi. "Bana öyle gelir ki," diye söylendi. "Ben ancak atlarla bağdaşabilirim bundan böyle. Varsın Girit'in kurtları, yaban domuzları da olsun. İnsanlarda iş yok bence. Boş yaratıklar, soytarı tümü." Kalktı, gerindi, kemikleri kütürdedi. Bodrumdakileri teker teker tekmeledi. Bir maşrapaya şarap doldurup ıslattı hepsini. "Hadi kalkın," diye gürledi. "İş başına." O günde, ertesi günde içki, yemek, cümbüş sürüp gitti. Ara sıra kırbaç da oynadı tabansızlık edenlerin sırtında. Harito bodruma gelip gitti mezelerle, yendi içildi. Efendinayla Bertoldo kardeş kardeş seviştiler, dertleştiler. Bunca yıl aynı kentte yaşasa da ancak şimdi birbirini tanıyıp seven diye düşünüp bu işe şaştılar. "Sana gitar öğretirim," dedi Bertoldo. "Çalar dertlerini unutursun. Çalar yaya kaldırımlarından karşıya rahat rahat geçersin. Ben de sana Bertoldocuğum ateş taşımasını öğretirim, serinlersin." Kont Girit nefes kokularına alışmıştı. Keyfi şaha kalkmıştı. Oradakilerin topunu seviyor, kucaklıyordu. Sadece Kaptan Mihal'in önünde kararsız duraklıyordu. Şakacı Zandeli hoş bir şey söylemek istiyor ama son anda sözler boğazında düğümleniyordu. Dönüp Ventuzos'a seslendi. "Biz Signor Ventuzos, bilir misin, biz sıradan kişiler değiliz, artistiz biz." "Artist mi, o da neyin nesi?" "Şey, bir çeşit melaike işte, tam da değil yani, kıl payı. Anlayacağın hayvanlar var ya, eşekler, katırlar filan, sonra da insanlar, sonra da hepsinin üstünde artistler, en üstte de melaikeler. Biz Ventuzosçuğum, artistiz işte." "Sonra?" "Sonrası öldüğünde mezarına sazını almayı unutma sakın. Ben de gitarımı alacağım. Eh bir Ventuzosçuğum, bir de beraber öldüğümüzü düşün. Melekler de gitar, lira çalarlar. İyi bil bunu. Cennetin kapısına serdik miydi postu? Büyük maestroya, yani cahil halkın bilmeden tanrı dediğine başladık mı kantata? Ben konçertoları, sen matinatları, sonra da büyük maestro gelip de başladı mı kaşıklara, zilleriyle soktu mu bizi ölümsüz koronun havasına?" Ventuzos gülüyordu. "Atma Bertoldocuğum," dedi. "Elsiz parmaksız nasıl çalarsın gitarını, nasıl çalarım liramı? Bilirsin ya, toprağın altında eller parmaklar ne hale gelir." "Sus, tüylerim diken diken oluyor," dedi kont, pelerinine büründü titreyerek. "Gitar çalan eller de mi demek istiyorsun?" "Hepsi fukaram, hepsi toptan." "İçelim öyleyse, ellerimiz boğazımız olduğu sürece," diye bağırdı Frogatos bardakları doldurarak. "Kadınları da mı Ventuzos, onları da mı solucan kurt?" "Hepsi, hepsi. Ya güzelseler ayın 14'ü gibi?" "Olsunlar, sen ne dersin kaptan?" Kaptan Mihal kaşlarını oynattı öfkeli. "Sen Ventuzos," dedi, "ellerinle konuş. Sen de Frogatos bacaklarınla. Diliniz yok sizin, anlaşıldı mı?" "Emrin baş üstüne kaptan." Frogatos ayağa kalktı. İstediği de buydu zaten. Ventuzos lirasını doğrulttu dizinin üstünde. Kayambiz elini yanağına getirdi. Oyun, şarkı başlamıştı. Gün ateş aldı. Yukarı dünya silindi ortadan. Gelip bu bodruma toplandı. Öğle oldu, geçti, güneş devrildi, gece geldi. Sofranın orta yerinde, fıçıların üstünde mumlar yakıldı. Ve sabaha karşı yüzleri yeniden yerlere serildi, bitik, sapsarı, safran gibi. Kıyı köşe, duvarlar, giysiler şaraptan, domuz yağından, kusmuktan berbat olmuş, koca koca lekeler dolmuştu. Ağızlar, saçlar leş gibi kokuyordu. Tepelerinde Kaptan Mihal suratı asık bekliyordu uyumadan. Sabaha karşı suratlarını görmemek için başını ufak pencereye çevirmişti. Hiçbir şey düşünmüyordu. İki gün, iki gece içkinin dipsiz bir uçuruma yuvarlandığını görüyordu. Salı sabahı alacakaranlıkta şöyle bir tavşan uykusuna dalar gibi oldu. Yıldırım gibi bir uykuydu. Uyku da değildi hani. Başını duvara dayamıştı ki dalmaya vakit bulamamış, şeytan gene gelip çatmıştı. Önce kendisini serin, yağmur damlacıkları dolu bir ilkbahar bulutunun içinde buldu. Sıcaktan, şaraptan, acıdan bunalmış gidiyordu. Birden bulut dört yanını sarmıştı. Kucaklamış, koltuk altlarından tutmuş, karnına, kasıklarına, bacaklarına doğru inmişti. Tüm gövdesine sarılmıştı. Hazlar içinde bırakmıştı kaptanı. Sonra yavaş yavaş bulut madde değiştirmiş, donup katılaşmış, bir yüz olmaya başlamıştı. Başlangıçta bir çift kadın dudağı, sonra pırıl pırıl iki göz, istekli, güleç, alaycı, hayasız. Sonra karanlığın içinden iki kınalı taban, iki bembeyaz pamuk gibi el, sonra iki dudak, çağlayan suları gibi bir ses duyulmuştu. Kaptan Mihal, Kaptan Mihal. Kaptan Mihal birden yerinden fırladı. Düşünden öylesine bir hızla kopmuştu ki ortadaki sofra devrilmiş, üzerindeki tabaklar, bardaklar, mumlar, tabakalar yerlere saçılmıştı. Beş soytarı da fırlamışlardı yattıkları yerlerden. Gün ışığı bodruma sızmıştı. Dönüp baktılar. Kaptan Mihal duvardaki kırbacı almış, üzerlerine çullanmıştı. Dışarı, dışarı diye bağırıyordu kendinden geçmiş. Dışarı! Önce kayan biz bir sıçrayışta kapının eşiğini bulup kendini avluda buldu. Kaçıp gitmek için dış kapıya yöneldi hızla. Bugün salı, vakitte sabah, tez kurtulduk. Garufalya daha kalkmamıştır yatağından. Ayaklarına kanat takıp limandan yana koşup gitti. Öteki dört soytarı birbiri peşi sıra duvara tutuna tutuna sallanarak bodrumdan çıktılar. Yüzleri gün ışığında küflü, yer yer çatlak, yemeklerden, şaraptan, kusmuklardan görünmez bir durumda berbat. İyice uyanmamışlardı daha. Yarı sarhoş avlunun orta yerinde bir kuyuya, bir asmaya, bir dış kapıya bakıyorlar. Ne yana gideceklerini bilemiyorlardı. Önde Fragatos gidiyordu. Bıyıkları düşük, bitkin, keyifsiz. Kuşağını toplayıp sarmaya çalışıyordu. Beceremiyor, kuşak peşinden yerde sürükleniyordu. Omzunda sazı, ardından gelen Ventuzos'un ayaklarına dolanıyordu. Arkada Efendina bir eliyle uçkuru kopmuş, çuval bezinden donunu tutuyor, öbür eliyle ötekileri geri çevirmeye çalışıyordu umutsuz. ''Durun be sersemler, nereye gidiyorsunuz? Kaptan şaka etti be, çağıracak şimdi bizi. Sayın be Allahsızlar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Daha tam 6 günümüz var be.'' Aklı almıyordu Efendina'nın yapılan bu haksızlığı, tam da gırtlağının tatlanmaya başladığı sırada paydos edilmelerini. Günah dediğinin içine tam battığında, pişmanlık alametleri belirdiğinde tadı zevki vardır. Günah dediğin domuz etinden bir dağ olmalı ki içine gömülesin. Şarap dolu bir havuz olmalı ki içinde yüzesin. Öyle şimdiki gibi bir iki lokmacık meze değil. Parmaklarıyla boyuna günleri sayıyordu. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yazık bunca gün boşa gitti. Hayır, olamaz bu. Kaptan Mihal bize bu haksızlığı yapamaz. Çağır bizi geri, çağır da dönelim. Bir ses duyar gibi oldu ardından. Bir el dokundu omzuna. Kaptan Mihal olmalıydı. Dönüp baktı sevinçli. Bertoldo'ydu. Ağlamaklı, sallanıyor, tökezliyordu. Kolundan tutmuştu. ''Efendinacığım'' dedi, ''bohçamı unuttum içeride, gidip alır mısın?'' Fragatos dış kapıya varmıştı kuşağını sürükleyerek, kolları bacakları ağırlaşmıştı, şişmiş gibiydi, kumanda edemiyordu. ''Gidip karıya ovdurayım kendimi'' dedi, ''çocuklar eyvallah, ucuz kurtulduk.'' ''Nereye, beni kime bırakıyorsun?'' diye sızlandı Bertoldo, ''dur gitme.'' ''Gel Bertoldo'cuğum, gel tutun bana, tutunayım sana'' dedi Fragatos, kolunu beline doladı. Maestro sarkan kuşağı tuttu. ''Bohçamı unuttum'' dedi yalvaran bir sesle. ''Gidip alır mısın bana onu?'' Fragatos duymazlıktan geldi. Güneş sokaklara inmişti. Barbayani'nin sesi duyuldu. Salep satıyordu. Köylüler ''Odun, kuru odun'' diye bağırıyorlar, eşeklerini dürtüyorlardı. Şimdi Tulupanas'ın fırınının önünden geçiyorlardı. Durup baktılar. Fırının ağzında, dumanı burnunda, susamlı çörek dolu iki tabla vardı. Bertoldo susamlı çöreklere bakıyordu. Fragatos meydan yeleğinin cebinden bir metelik çıkarıp bir çörek aldı. Ye dedi arkadaşına, benim canım istemiyor. Fırıncının düzlemli oğlu geldi aklına, midesi bulandı. Öte yandan Efendina kel kafası yapıştırılan enginar kabukları yüzünden kanlar içinde tekkenin kapısından içeri girdi hırsız gibi. Anasının kendisini görüp dayak atmasından korkuyordu. Ventuzos lirası omzunda evine girdi bitkin, sapsarı. Karısı koşup koltuk altlarından tuttu. İki kızı da gelip onu kanepeye yatırdılar. Bağların Meryem anasının kandilinden yağ alıp bir güzelce ovdular bedenini, tütsülediler. Evdeki tüm battaniyeleri üzerine örttüler. Tir tir titriyordu. Sonra da komşuları, koca karıyı, Flaburyana'yı çağırdılar vantuz çekmesi için. Kaptan Mihal kısrağını eğerlemiş, kara saplı hançerini kuşağına sokmuştu. Karısı avluya çıktı. Konuşmak, bir şey sormak istiyordu. Ailesine acısındı ama kocasının suratını görünce sesi kısıldı. Kaptan Mihal dönüp karısına baktı. "Ne istiyorsun?" dedi kısık sert bir sesle. "Kahve pişireyim mi sana?" dedi karısı. "Kahveye gidiyorum, orada içerim." dedi kaptan. "Hadi içeri." Katerina içeri mutfağa gitti perişan. Kızı Renyo ocağı yakmış yemek pişiriyordu. "Gidiyor," dedi ana, kısrağını eğerledi. "Türk mahallelerine dalacak gene. Canavar, canavar, uslanacağı da yok." Renyo güldü. "Gene kısrağının sırtında Türk kahvelerine dalacak," dedi kıkırdayarak. Sustular, kulak kabarttılar. Dış kapının eşiğini aşıp sokağa fırlayan kısrağın kişnemesini duydular. "Allah yardımcımız olsun," diye mırıldandı ana. İstavroz çıkardı. "Gördün mü soytarıların nasıl tüydüğünü?" dedi Renyo. Güldü. "Pencereden bakıyordum onlara. Peş peşe, ciyak ciyak bağırarak sokağa fırlıyorlardı. Yağlı şarapla sırılsıklam kubur fareleri. Babam ayık, sert, elindeki kamçıyı şaklatıyordu havada. Ne emiliyorsun öyle ana? Ventuzos ya da Bertoldo gibi bir kocan mı olsun istiyordun? Talihine şükret derim ben." Soytarı olmadan da aklı başında evcimen iyi bir koca olabilir erkekler. "Olur, olur olmasına ya," diye karşılık verdi Renyo dudaklarını büzerek. "Ama ne evcimen erkekler ne de soytarılardan hoşlanırım. Ben kaptanlardan hoşlanırım." Kaptan Polixingis İdomenea çeşmesinin oradan göründü. Ardından da Ali Ağa geliyordu, sırtında ağır bir küfeyle. Sabah sabah yeğeni Vangelio'ya gidiyordu düğün armağanlarıyla. Kaptan dünden beri iyi saatlerinde değildi. Belki de deprem beynini sarsmıştı. Sokaklarda dolaşıyor, yemiyor, içmiyordu. Sadece sigara içiyordu. Arada sırada da inliyordu, hasta bir manda gibi. Sokaklarda dört dönüyor, hep de bu dört dönüşlerinde karşısına yeşil bir kapı çıkıyordu. Duraklıyor, yüksek duvarları şöyle bir tartıyor, ayaklarının ucuna yükseliyordu. Sanki hız alıp atlayacak, duvara aşacak, sonra vazgeçip geriliyor, yeniden yollara düşüyor, geri dönüyordu. Komşuları, fukaraplı kız kardeşler kokusunu almasınlar, farkına varmasınlar, onların diline düşmesin diye çekingen davranıyor, bazen bir Türk bakırcı dükkanına dalıp bir tepsi, bir leğen, bir ibrik, bazen de bir maşrapa, bir kahve kutusu satın alıyordu. Önce bu satın aldıklarını ne yapacağını bilemiyordu. Ama sonradan yeğeninin nikahlanacağı aklına geldi. Bir küfe bulup bakır ıvır zıvırı içine doldurdu. Vurdu küfeyi Ali Ağa'nın sırtına. Doğru Kaptan Mihaller'in mahallesine yöneldi. Vangelio'nun evi oradaydı. Tam da İdomenea çeşmesini dönerken Kaptan Mihal çıkıverdi karşısına kısrağının sırtında. Kırbacının kayışı bileğinde. Başındaki mendil kaşlarının üstünde. Kaptan Polixingis şaşkın durdu. Pazar sabahından beri şarap haftasına başladığını öğrenmişti Kaptan Mihal'in. Daha salıydı. Neden böyle erken paydos edip kısrağını atlamış da giderdi? Yolu yok, mutlaka gene Türk mahallelerine, topun ağzına gidiyordu. Kaptan Polixingis başını salladı.